Ayrım 53. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 453. Onu yalnızca teyzemiz olduğu için değil, ölümle yaptığı pazarlıkları ne denli iyi kavradığını bildiğimiz için de bağrımıza bastık. Kalmaya razı geldiği tek oda olan küçük hizmetli odasında saatinin gelmesini bekledi ve iffet kokuları içinde 101 olduğunu hesapladığımız bir yaşta öldü. Bu, El Universal'deki en yoğun dönemdi. Zabala politik bilgeliğiyle yazılarımın sansürün kalemine takılmadan demek zorunda olduklarını diyebilmeleri için beni yönlendiriyor, ilk kez eskiden beri dilime doladığım gazete için özel haber hazırlama fikrimle ilgileniyordu. Sonra birden Marbelli plajlarında köpek balığı saldırısına uğrayan turistlere ilişkin dev bir konu çıktı ortaya. Belediyenin aklına gelen en parlak fikir her ölü köpek balığı için 50 peso önermek olunca gece boyunca yakalananları asarak sergilemek için badem ağaçlarının dalları yetmez olmuş. Bogota'da gülmekten katılan Hector Royas Herrezo, El Tiempo'daki yeni köşesinde durumla dalga geçen, köpek balığı avında yaş tahtaya basıldığını söyleyen bir yazı kaleme almış. Bu durum bana gece avı üzerine özel haber yapma fikrini verdi. Zabala heyecanla beni destekledi ama daha gemiye bindiğim andan itibaren işler ters gitmeye başladı. Beni deniz tutup tutmadığını sorduklarında hayır dedim. Denizden korkup korkmadığımı sorduklarındaysa korktuğum halde yine hayır dedim. Ama yüzmeyi bilip bilmediğimi sorduklarında ki bu ilk soru olmalıydı aslında, biliyorum diye yalan söylemeye cesaret edemedim. Sonunda denizcilerle sağlam toprak üzerinde yaptığım söyleşide köpek balığı avcılarının Cartagena'dan 89 deniz mili uzaktaki Las Bocas de Ceniza'ya kadar giderek suçlu oldukları iddiasıyla tanesini 50 pezoya satmak için masum köpek balıklarıyla dolu teknelerle geri döndükleri ortaya çıktı. Böylelikle daha o gün hem büyük haber hem de benim haberi yapma hayalim suya düşmüş oldu. Onun yerine 8 numaralı öykümü yayınladım. Nabo, Melekleri Bekleten Zenci. En azından iki önemli eleştirmen ve Barranquilla'daki ciddi dostlarım öykümü iyiye doğru yön değiştirme olarak değerlendirdiler. Etkilenecek kadar politik olgunluğum olduğuna inanmıyorsam da gerçek öncekine benzer bir düşüş yaşadığımdı. Kendimi o kadar engellenmiş hissediyordum ki tek eğlencem sömürge devrinde askerlerin gittiği randevu evlerini barındıran sonra da uğursuz bir politik hapishane olan Las Bovedas'ın duvarlarında sarhoşlarla şarkı söyleyerek sabahlamaktı. Burası dava ve silah arkadaşları tarafından Avrupa'ya sürülmeden önce General Francisco de Paula Santander'in 8 ay hapis yattığı yerdi. Bu tarihi kalıntıların bekçisi emekli bir matbaa işçisiydi. Hala çalışan arkadaşları gazeteler baskıya girdikten sonra yeni günü at hırsızlarının sanatıyla gizlice üretilmiş bir damacana beyaz rom eşliğinde kutlamak için ona katılırlardı. Hepsi de işlerini ailelerinden devralmış eğitimli tipograflardı, dramatik dilbilimciler ve cumartesilerin yüce içkicileri. Loncalarına katıldım. En gençleri Guillermo Davila, kaçokaları loncaya kabul etmeye direnen bazı bölgesel liderlerin uzlaşmaz tutumlarına karşın kıyı bölgesinde çalışma yiğitliğini göstermişti. Bunu sanatıyla başarmıştı muhtemelen. Çünkü mesleki becerisi ve kişisel sevimliliğinin yanı sıra mucizeler yaratan bir sihirbazdı da. Sihirli yaramazlıklar yapar, yazı masalarının çekmecelerinden canlı kuşlar çıkartarak ya da gazete baskıya girmek üzereyken ancak yetiştirdiğimiz makalemizi boş bir kağıda dönüştürerek gözlerimizi kamaştırırdı. İşini son derece ciddiye alan Üstad Zabala bir anlığına da olsa Paderewski'yi ve proleter devrimi unutur, hep tekrarlanan ve asla kulak asılmayan bunun son numara olması uyarısı eşliğinde sihirbaz için alkış isterdi. Benim için bir sihirbazla gündelik yaşamı paylaşmak sonunda gerçeği keşfetmek gibi bir şeydi. Las Bovedas'ta sabahladığımız bu gecelerden birinde Davila bana öğleden sonraları iş yerlerinin kapandığı kalabalık saatte bedava dağılacak 24'e 24'lük standart kağıt boyutlarının yarısı bir gazete çıkarmayı planladığını söyledi. 10 dakikada okunacak dünyanın en küçük gazetesi olacakmış. Öyle de oldu. Adı Komprime'ydi. Ben sabah 11'de oturup her şeyi 1 saatte yazdım. Davilo 2 saatte dizip bastı. Gazetenin adını bir kez bile çığırmaya yetecek soluğu olmayan çelimsiz bir oğlanda dağıttı. Komprime 18 Eylül 1951'de Salı günü çıktı. Bu kadar insanın üzerine gelen ve bu kadar kısa süren bir başarı yakalamak olanaksızdır. 3 günde 3 sayı. Davila bu kadar büyük, bu kadar ucuza mal olan, bu kadar az yer kaplayan, bu kadar kısa zamanda ortaya çıkarılan ve bu kadar çabuk yok olan bir fikri tasarlamanın kara büyüyle bile mümkün olmadığını itiraf etti bana. En ilginci de ikinci gününde sokakta gazeteyi almak isteyenlerin yarattığı kargaşa ve gazetenin ateşli hayranlarından etkilenerek bir anlığına yaşamımın çözümünün bu kadar basit olabileceğini düşünmemdir. Rüya perşembeye kadar devam etti. Patron bize bir sayı daha basarsak iflas edeceğimizi, son derece küçük ve pahalı olacaklarından reklam almanın da fayda etmeyeceğini gösteriverdi. Bu boyutta bir gazete kavramı kendisiyle birlikte kendi yıkımının matematiksel tohumunu da taşıyordu. Ne kadar çok satarsa o kadar finanse edilemez oluyordu. Zor bir durumda kalmıştım. Kronika deneyiminden sonra Cartagena'ya taşınmak iyi ve yararlı olmuş, özellikle de en akla hayale sığmaz gibi görünen şeylerin daima mümkün göründüğü baba evinin yaratıcı atmosferinde bana yaprak fırtınasını yazabilmem için çok elverişli bir ortam sağlamıştı. Babamla bir öğle yemeği sırasında bir sürü yazarın her şeyi unuttuktan sonra anılarını yazmaya kalkışmaları hakkında yaptığımız sohbeti anımsıyorum. O sıralarda hemen hemen 6 yaşında olan El Kukui ustaca bir yalınlıkla varmıştı sonuca. Demek ki demişti, bir yazarın ilk yapması gereken her şeyi hatırlarken anılarını yazmaktır. Yaprak fırtınası konusunda başıma La Casa ile gelenin aynısının geldiğini itiraf etmeye cesaretim yoktu. Konudan çok teknikle ilgilenmeye başlamıştım. Onca coşkuyla bir yıl üzerinde çalıştıktan sonra bana girişi çıkışı olmayan dairesel bir labirent gibi görünüyordu şimdi. Bugün neden öyle olduğunu biliyorum artık. Kendi kökenlerinde çok iyi yenilenme örnekleri sunan Costumbrismo, kendine acil çıkışlar bulmaya çalışan büyük ulusal konuları fosilleştirmişti sonunda. Costumbrismo, efsanevi, tipik bölgesel adetleri işleyen bir romancılık biçimidir. Sorun şu ki, bir dakika bile belirsizliğe tahammül edecek halim kalmamıştı. Son noktayı koymadan önce bazı verileri doğrulayıp tarza ilişkin bazı kararları almam gerekiyordu. O kadar. Ama hala romanımın soluk aldığını hissedemiyordum. Çok uzun bir süredir karanlıklarda çalışmaktan o kadar bunalmıştım ki romanımın alabora olmak üzere olduğunu hissediyor ama çatlakları nerede olduğunu bulamıyordum. En kötüsü de yazım aşamasının bu noktasında kimsenin yardımının işime yaramayacak olmasıydı. Çatlaklar metinde değil benim içimdeydi. Yalnızca ben onları görecek gözlere ve onlara dayanacak yüreğe sahip olabilirdim. Belki de bu nedenle mobilyaları satın almak için bana verdikleri avans borcumu El Heraldo'ya geri ödeyince yeterince düşünmeden La Girafa'yı askıya aldım. Ne yazık ki ne zeka, ne direnç, ne de sevgi yetiyordu yoksulluğu bozguna uğratmaya. Her şey ondan yana gibiydi. Nüfus idaresindeki organizma bir yıl içinde kendini tüketti. El Universal'den aldığı maaş açığı kapatmaya yetmiyordu. Bana olan yakınlıklarına ve bilim dallarına gösterdiğim ilgisizliğe karşın beni iteklemiş olan bazı öğretmenlerimin geliştirdikleri kurtarma stratejilerine rağmen hukuk fakültesine geri dönemedim. Kimsenin eve getirdiği para yeterli değildi. Delik o kadar büyüktü ki yamamaya hiçbir zaman yetmeyecekti katkım. Hiç umudumuzun olmaması, hiç paramızın olmamasından daha çok etkiliyordu beni. Hepimiz birden boğulacaksak, dedim canıma tak ettiği bir gün öğle yemeğinde, bari bırakın da size bir can kurtaran sandalı olsun göndermeyi deneyebilmem için kendimi kurtarayım. Böylelikle Aralık ayının ilk haftasında yeniden Barranquilla'ya taşındım. Evdekiler can kurtaran sandalının geleceğinden emindiler. Kronika'nın ofisi maddi olanaksızlık nedeniyle terk edildikten sonra döndüğümüz El Heraldo'daki eski ofisimize hiç haber vermeden girişimi gören Alfonso Fuenmayor durumu ilk bakışta anlamış olmalı. Daktilosunun arkasından bir hayalet görmüş gibi bakarak telaşa kapılmış bir halde "Hiç haber vermeden burada ne bok yiyorsunuz?" dedi. Yaşamımda ona bu kadar gerçeğe yakın bir yanıt verdiğim azdır. Her şey canıma yetti üstad. Alfonso rahatlayarak, "Aa iyi," dedi her zamanki tavrıyla. Sonra da ulusal marşımızdaki en Kolombiyalı dizeyi söyledi. Neyse ki tüm insanlık burada kendi zincirlerine bağlı inliyor. Yolculuğumun nedenini öğrenmek için en küçük bir merak bile göstermedi. Bu bir tür telepati gibi görünmüştü ona. Son zamanlarda neler yapıp ettiğimi soran herkese yakında kalmak için döneceğimi söylemiş. Halinden memnun bir tavırla yazı masasından kalkarken bir yandan da ceketini giyiyordu. Ben gökten düşmüştüm sanki. Bir randevusuna yarım saat gecikmiş, ertesi günün yazısını bitirememişti. Bitirmemi rica etti. Konunun ne olduğunu ancak sorabildim. Aceleyle koridoru aşarken bizim arkadaşlığımıza çok uyan bir soğukkanlılıkla yanıt verdi. Okuyun, anlarsınız. Ertesi gün El Heraldo'nun ofisinde karşı karşıya iki daktilo vardı yeniden. Bir kez daha her zamanki sayfada La Girafa'yı yazıyordum. Ve elbette aynı fiyata. Alfonso ile aramdaki aynı özel koşullarla, öyle ki birçok haberin farklı bölümlerini ikimiz birden yazardık ve birbirlerinden ayırmak imkansızdı. Bazı gazetecilik ve edebiyat öğrencileri bu haberleri arşivlerden çıkartarak hangi bölümün kimin olduğunu ayıklamak istemişler ama bir iki özel konu dışında, o da tarzları değil de kültürel içerikleri nedeniyle bunu başaramamışlar. El Tercer Hombre'de hırsız dostumuzun öldürüldüğünü öğrenmek bana acı verdi. Bir gece her zamanki gibi işini yapmaya çıkmış, daha sonra soymak için girdiği evlerden birinde kalbine bir kurşun yediği dışında ondan bir haber alınamamış. Başka ayrıntı yoktu. Cesedini ailesinden kalan tek kişi olan ablası istemiş. İyilikseverlerin kaldırdığı cenazesinde yalnızca bizler vardık, bir de meyhanenin sahibi. Avila kardeşlerin evine geri döndüm. Hala komşum olan Meira Delmar, El Gato Negro'da geçirdiğim kötü gecelerimi kendi sakin akşamlarıyla arındırmaya devam etti. O ve kardeşi Alicia hem doğaları hem de onlarla geçirdiğimiz zamanı dairesel kılma özellikleriyle ikiz kadar benzerlerdi birbirlerine. Çok özel biçimlerde hala grubun içindeydiler. Yılda en az bir kez bizi leziz Arap yemeklerinden oluşan bir sofraya davet ederek ruhlarımızı beslerlerdi. Büyük sanatçılardan deli şairlere kadar renkli ziyaretçilerin katıldığı beklenmedik geceler yaşanırdı evlerinde. Bana öyle geliyor ki Üstad Pedro Biavi ile bu iki kız kardeştir. Rehbersiz müzik düşkünlüğüme bir düzen getirerek beni sanat merkezlerindeki mutlu kalabalığın arasına dahil edenler. Bugün Barranquilla'nın bana yaprak fırtınası hakkında daha iyi bir bakış açısı sağladığına inanıyorum. Üzerinde daktilo olan bir masaya kavuşur kavuşmaz yeni bir enerjiyle romanımı düzeltmeye başladım. Yine o günlerde bitmediğini bile bile ilk okunabilir kopyayı grup arkadaşlarıma göstermeye cesaret ettim. O kadar çok bu romandan söz etmiştik ki hiçbir uyarıya gerek yoktu. Alfonso iki gün önümde oturup romanın sözünü bile etmeden yazılarını yazmaya devam etti. Üçüncü gün akşam üzeri işleri bitirdiğimiz zaman taslağı masasının üzerine yayarak kağıt parçalarıyla işaretlediği yerleri okumaya başladı. Bir eleştirmenden çok tutarsızlıkların izini süren ve daha arı bir yazım tarzını teşvik eden biri gibi davranıyordu. Gözlemleri o kadar yerindeydi ki sözü geçenin çocukluğumdan gerçek bir sahne olduğunu açıkladıktan sonra bile inanılmaz bulduğu biri dışında hepsi işime yaradı. Edebiyat kötü olunca gerçek bile yanılıyor dedi gülmekten katılarak. German Vargas'ın yöntemi ise metin iyiyse hemen bir yorum yapmamak, sakinleştirici bir fikir sunarak sözünü bir şaşkınlık nidasıyla bitirmekti. Fena değilmiş. Sonraki günlerde kitap hakkında dağınık düşüncelerini bildirmeye devam eder, sonra sıkı içildiği bir gece bunları kesin bir yargı biçiminde toparlardı. Eğer taslak gözüne iyi görünmediyse bunu yalnızca yazara o kadar açık ve nazik bir tavırla bildirirdi ki acemi çırağın içi ağlama arzusuyla dolmasına karşın ona yalnızca teşekkür edebilirdi. Benim durumumda böyle olmadı. Hiç beklemediğim bir anda taslağım hakkında şakayla karışık yaptığı yorum aklımı başıma getirdi. Alvaro hiçbir yaşam belirtisi göstermeden Japi'den kaybolmuştu. Yaklaşık bir hafta sonra onu görmeyi hiç ummadığım bir anda otomobiliyle Paseo Bolivar'da yolumu keserek en kibar tavrıyla ''Bin bakalım üstad, salağın biri olduğun için sikeceğim seni.'' diye bağırdı. Uyuşturucu cümlesiydi bu. Alvaro bana romanım hakkında bağıra çağıra epeyce duygusal ama etkileyici bir inceleme sunarken kızgın yaz güneşi altında kentin ticaret merkezinde belli bir güzergahımız olmadan dönüp durduk. Ne zaman kaldırımlarda bir tanıdık görse içten gelen bir iki cümle sarf etmek ya da saçma sapan bir laf atmak için sözlerine ara veriyordum. Saçı başı karmakarışık. O şaşı gözlerinde çılgın bir bakışla harcadığı çabadan pürüzlü çıkan bir sesle sözlerini sona erdirdi. Kendimizi Los Almendros'un terasında buz gibi bira içerken bulduk. Caddede Junior ve Sporting'in taraftarları naralar atarak kafa ütülemekteydiler. Sonunda yakışık almaz bir ikiyle patlayıp stattan dışarı uğrayan manyakların yarattığı çığın altında kaldık. Alvaro kitabımın taslağı hakkındaki tek kesin yargısını arabasının camından bağırarak son dakikada söyledi. Neyse üstad, hala çok kostüm brizmo var. Ona minnet duyarak gerisin geri bağırmayı başardım. Ama Faulkner'ın iyi tarafından. Söylenmemiş ya da düşünülmemiş her şeyi harikulade bir kahkahayla sona erdirdi. Orospu çocukluğu etme. 50 yıl sonra ne zaman birlikte geçirdiğimiz o öğle sonrasını düşünsem, patlayan kahkahasının cayır cayır yanan caddede bir taş yağmuru gibi yankılanışını yeniden duyarım. 53. ayrımın sonu, sayfa 461.